Dördüncü ayrım.
Tam başardım diyecekken, Allah'ım neden kanser? Neden beni seçtin? Kanser olduğuma bir türlü inanmak istemiyorum. Nasıl mücadele edeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Yenip yenemeyeceğim konusunda ise fazla bilgiye sahip değilim. Kendimi kör bir kuyuya düşmüş gibi hissediyorum. Açıkça itiraf etmem gerekirse, kanser hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. O bilinmezlik insana daha da ürkütücü geliyor. Nedense hiç ilgi alanına girmemişti bugüne kadar. Bana gelmez sanıyordum belki de. Her şey buraya kadarmış dedim kendi kendime. Çok fazla karamsar tablo çizmenin de anlamı yoktu zaten. İlk etapta bilgisizlikten olsa gerek, yenebileceğim fikri hiç aklıma gelmedi açıkçası. Toplum olarak en büyük eksikliklerimizden biri bu olsa gerek. Ancak başımıza geldiğinde o konuyla ilgili araştırmalar yapıp bilgi ediniyoruz. Deyim yerinde ise canımın derdine düştüm bir anda. O aktif insan gittiği yerine suskun, korkak, pasif bir insan geldi. İnsanın bilinmeyenlerle mücadelesi daha zor galiba. Bilinmezlik girdabında boğuluyorum adeta. Çevremdeki örneklere bakıyorum. Çoğu kaybedilmiş. Bütün bu negatif düşünceler eve kapanmama neden oldu. İş yerine gidemiyorum. Otorite eksikliğinden olsa gerek kısa sürede her şey ters yüz olmuş. Yemeklerin kalitesi düşmüş. Şikayetler gelmeye başlamış. Gelişmelerden üzüntü duyuyorum ama yapabilecek fazla bir şey yok. Pek tabii bu böyle devam edemedi ve kısa bir süre sonra iş yeri kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Yaşamı sorgulamak. Tam her şeyi oturtmuş ve para kazanmaya başlamışken uğradığımız maddi kayıplara mı üzüleyim, amansız hastalık dedikleri kansere yakalandığıma mı? Netice itibariyle verdiğim onca emek boşa gitmişti. Bütün bunların sonucunda sağlık olsun diyecek oluyorum. O da malum. Böylesi önemli bir problemle karşı karşıya kalan insan ister istemez yaşamını sorguluyor. Karşılaştığım, yaşadığım sorunları ince eleyip sık dokumamın bedelini sağlığımı kaybederek ödeyecektim anlaşılan. Kendi benliğimi içine hapsetmiş, toplumsal rollerin tümünü sırtlamış bir kadın. Bir anne. Çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan, kayınvalidesinin idealindeki gelin, eşinin olmasını istediği gibi bir kadın. Vesaire vesaire. Tüm bunları harfiyen yerine getirirken kendini unutan bir kadın. Ve bütün bu çabalarının sonunda eşinin ihaneti karşısında yıkılan, yara alan bir kadın. Yaşadığım ağır stres bedenimi iflas ettirmiş olmalı. Elbette ki zor ve yorucu annelik görevinin yanı sıra eşimin pervasızca tavırları beni bu noktaya getirmiş olmalıydı. Bir eş. Sevgiyi, saygıyı esirgemeyen kadına değer veren bir eş. Buna hiç sahip olamadım ki. Sadece maddi konularda duruyor hafızamda. İlk kez yaşamımı sorguluyorum. Beni korkutan geçmişe bakınca geleceğin belirsizliği. Tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Keşke olaylara birazcık yüzeysel bakabilmeyi başarabilseydim. Keşkeler ne yazık ki hiçbir şeyi geri getirmiyor. İleride keşke dememek için yaşamın bizlere sunduğu nimetleri cömertçe kullanmamalıyız. Biliyorum, kanser oluşumun en önemli sebebi yaşadığım ağır stresti. Beslenme bozukluğu ve yorgunluk ise zemin hazırlayan diğer faktörler diye düşünüyorum. Tümör sadece göğsümde büyümekle kalmayıp koltuk altlarına kadar uzanıp lenf bezlerime de yayılmış. 8 adet lenf bezi tümöre dönüşmüş. Hayatımın hatası sayılabilecek olan kararımı, parantez içinde tedaviyi reddettiğimi, doktoruma açıkladığımda da 3 ay sonra elimizden fazla bir şey gelmez dedi. Kanseri ölümle özdeşleştirdiğimiz için olsa gerek, hiç yenebileceğimiz gerçeğini göz önünde bulundurmuyoruz. Bilgisizlikten veya imkansızlıklardan dolayı daha başından teslim oluyoruz kanser anlaşılan. Kanser, hücrelerimizin aşırı çoğalması sonucunda oluşuyor. Yaşadıklarımdan sonra öğrendim ki kanseri yenme şansımız oldukça yüksek. Yeter ki isteyelim ve bilinçli mücadele edelim. Denemeye değer doğrusu. Ne demişler? Tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Daha önce belirttiğim gibi ilk birkaç gün olayın şoku ile hiç kimseyle konuşmayıp suskun kalmayı tercih ettim. Kafama takılan soruların hiçbirine cevap bulamıyordum. Ameliyat başarılı geçecek miydi? Kemoterapi sırasında ilaçları tolere edebilecek miydim? Radyoterapi nasıl bir şeydi? Acaba kanserle savaşacak gücü kendimde bulabilecek miydim? Bildiğim tek şey vardı. Ölmek istemiyordum. Birden yaşama isteğiyle dolup taştım. Kafam karmakarışıktı. O güçlü, her türlü zorluğun üstesinden gelmesini bilen ben gitmiş, yerine ne yapacağını bilemeyen şaşkın biri gelmişti. Kendimi tanımakta zorluk çekiyordum. Çiğdem ve Gökhan oldukça üzgünler. Soru sormaya cesaret edemiyorlar. Deniz ise bir şeylerin yolunda gitmediğini hissetmiş olacak ki etrafına soru soran bakışlarla bakıyor. Hasta olmak kadar hasta yakın olmak da çok zor. Çocuklar nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Hasta muamelesi yapsalar kızıyorum. Hasta değilmişim gibi davransalar bu defa da alınganlık gösteriyorum. Kara kızım Deniz'im, kanatsız meleğim, bir kelebek gibi etrafımda dolanıyor. Bir ara göz göze geldik. Bakışlarıyla sanki bana, anneciğim, bu işin şakası yok. Kendini düşünmüyorsan beni düşün. Sana bir şey olursa ben ne yapacağım, dedi. Böyle demek istediğini algıladım. İfadesi aynen bunları söylemeye çalışıyor gibiydi. Beni tedavi olmaya ikna etmeye çalışıyordu adeta. Konuşabilseydi eğer, aynen bunları söyleyeceğine emindim. Ama ben yıllardır yaptığım gibi ne söylemek istediğini bakışlarından okudum. Haklıydı kara kızım. Yaşamını bana bağımlı olarak sürdürebiliyordu ancak. Annemin ötesinde sahip olduğu tek arkadaşıydım onun. En önemlisi de arkadaşını kaybetmek istemiyordu belki de. Deniz haklıydı. Zaten doktora geç başvurmakla yeteri kadar zaman kaybetmiştim. Acilen tedaviye başlamalıydım. Tedavinin ilk basamağını ameliyat oluşturuyordu. Doktorumla görüşüp göğsümün alınmaması koşuluyla ameliyat olmayı kabul ettiğimi bildirdim. Bir gazetede okumuştum. Göğsü alınan kadınlar iyileştikten bir süre sonra psikolojik olarak sorunlar yaşıyorlarmış diye. Ayrıca eşimin beni eksik olarak göreceği endişesini taşıdım. Kadınca duygular işte. Oysa önemli olan benim hayatta kalmamdı. Eşimin beğenip beğenmeyeceği değil. Doktorum göğsümün alınmaması halinde risk taşıyacağımı söylediyse de kararından vazgeçiremedi. Ertesi gün Profesör Salim Demirci tarafından ameliyat edildim. Anılırken Deniz'i ve sokakta donmak üzere bulduğumuz yavru kedileri sayıklamışım. Kim bilir bilinçaltında bana bir şey olursa savunmasız yavru kediler ve kara kızım ne olur kaygısı taşımış olmalıyım ki. Kendime geldim neyse ilk işim göğsümün yerinde olup olmadığını kontrol etmek oldu. Göğsümün alınmamış olmasına çok sevindim. Hızlı bir şekilde toparlanıyordum. Sadece koltuk altından ve göğsümden sarkan direnler rahatsız ediyordu, o kadar. Hepsi geçecek diyordum kendi kendime. Tekrar eski günlerdeki gibi sağlıklı olacağım. Doktorum tedavi parantez içinde kemoterapi, radyoterapi uygulaması süresince 1 yıl bağışıklık sisteminin zayıflayacağı, bu nedenle hastalıklara çok kolay yakalanabileceğimi, öncelikle hayvanlardan uzak durmam gerektiğinin altını çizdi. Bu durumda yavruları bir tanıdığımız aracılığı ile iyi bakacağına emin olduğum hayvan dostu birine gönderdim. Ameliyattan sonra sıra ikinci, en zor ve en uzun süren kemoterapi uygulamasını görüşmek üzere İbn Sina Hastanesi'ne gitmeye gelmişti. Hastaneye gittim. 9. kata çıktım. Karşımda onkoloji yazısını görünce irkildim bir an. İlk kez tanışıyordum onkoloji bölümüyle. Hastalar ilişti gözüme. Birçoğunun durumu oldukça ağır. Bir kısmı ise benim gibi şaşkın, ne yapacağını bilemez haldeler. Benim hiç hastaya benzemediğimi, solgun olmadığımı söylediklerinde çocuklar gibi sevindim. Doktorum Profesör Doktor Handan Onur ile tanıştım. Bana her haliyle güven telakki etti. O gün çok agresif bir halet ruhu içinde olmama rağmen Handan Hanım bana oldukça anlayışlı ve yakın davrandı. Doktorum değil, arkadaşımdı sanki. Bütün sorularımı sabırla cevaplandırdı. Doktorumun bu sevecen yaklaşımı beni yüreklendirdi ve bu yaklaşımını tedavileri boyunca da sürdürdü. Hastaların doktorlarına güvenmeleri tedavinin olumlu sonuç vermesi açısından çok önemlidir. Doktorum 10 kürt kemoterapi almam gerektiğini, 2 ay boyunca da radyoterapi tedavisine ihtiyaç olduğunu belirtti. Anlaşılan 1 yıl boyunca tedavilerim devam edecekti. Ardından 5 yıl sürecek tamoksifen tedavisi devam edecekti. Kemoterapi sürecinin çok zor seyredeceğini, saçlarımın tamamen döküleceğini öğrendim. Saçlarımı özenle uzatmıştım. Oldum olası uzun saçı çok severim. Saçlarımı kaybedecek olmam bir anda her şeyin üstüne tuz biber ekti. Çılgına döndüm adeta. Kendimi açıkça söylemek gerekirse kel olarak düşünemiyordum. Erkek neyse de bir kadının kel olması olacak şey değil diye düşündüm bir an. Her gün yeni bir şeyle karşı karşıya kalıyorum. Birini kabullenmeden, diğeriyle tanışıyorum. Galiba asıl sorun hastalığımı kafamda bir yere oturtamayışım. Bu zor günlerimde doktorum Handan Hanım, görümcem Semra'nın ve ablamın desteğini hiç unutmayacağım. Komşularım, arkadaşlarım sen başaracaksın diye beni cesaretlendirdiler. Bu durumdaki bir insanın morale çok ihtiyacı oluyor. Hasta yakınlarına da bu aşamada çok büyük görevler düşmektedir. Kişiyi hastalığı yenmeye motive etmeleri gerekmektedir. Bu konuda motivasyon çok önemlidir. Kanseri yenmek istiyorum. Allah'ım bana güç ver diye dualar ettim. Gerçekten de güçlü olmaya, bu işi yılgınlık göstermeden sonuna kadar götürmeye kararlıydım. Kolları sıvadım. Yıllar önce kara kızımın yaşamını özürlü olarak sürdürebileceğini öğrendiğimde de aynı şoku yaşamıştım. Oysa zor da olsa kabullenince kısmen işim kolaylaşmış, hayatımı ona göre düzenlemiştim. Zor günler yaşamamıza rağmen zamanla zorluklarla mücadele etmeyi, savaşmayı öğrenmiştik birlikte. Nitekim böylelikle de Deniz hayatta kalmayı başarmıştı. Bu mücadelelerim bana sabırlı olmayı, sevginin gücünü ve azmin elinden hiçbir zorluğun kurtulamayacağını öğretmişti. Şimdi hayatta kalma savaşı verme sırası bendeydi. Üstelik yıllar öncesinde olduğum gibi tecrübesiz değildim. Zorluklarla başa çıkmak konusunda deyim yerinde ise antrenmanlıydım. Birdenbire nasıl oldu bilemiyorum ama kendimde kanserle savaşacak gücü bulabildiğimi hissettim. Evet, kanserle savaşacak ve kanseri yenecektim. O bir yıllık tedavi sürecini ise şöyle değerlendirdim. Çok uzun bir tünelin içinde olacağım ama tünelin ucunda ışık görünüyor. Her gün tünelin sonuna, yani ışığa daha yaklaşacağım. Bir yılın sonunda da tünelin sonundaki ışığa ulaşıp aydınlığa çıkacağım. Konunun özeti kafamda böylece oluştu ve kanseri yenmek üzere kolları sıvadım. Kanseri önce düşüncelerimle, beynimde yenmem gerektiğini düşündüm. Düşünce gücüne inananlardanım. İlk kemoterapiyi almak üzere İbn-i Sina Gündüz Tedavi Merkezi'ne gittim. Büyük bir salon, yan yana dizilmiş koltuklara oturmuş, kollarına serumlar takılmış insanlar. Onca insan. Yüzlerinde ekseriyetle solgun, donuk bir ifade. Kaderci, teslimiyetçi bir tavır içindeler. Hastalığı ilerlemiş olanlar ilk bakışta kendilerini belli ediyorlar. Sapsarı benizler, halsiz, bitkin düşmüş vücutlar. Etrafa dikkatlice göz gezdirdiğimde oldukça genç yaşta hastalar olduğunu fark ediyorum. Çocuklarım aklıma geliyor. Neyse ki bu hastalık bana geldi. Ya yavrularımın başına gelseydi ne yapardım? O küçücük bedenlerin acı çekerken görmeye dayanamazdım diye teselli ediyorum kendimi. İlk kez öyle bir atmosferde bulunduğumdan mıdır nedir, birdenbire hıçkır hıçkır ağlamaya başladım. İçinde bulunduğum tablodan çok etkilenmiştim. Ben buraya ait değilim diye bağırmak geliyordu içimden. Hemşireler ilk kez gelen hastaların böyle reaksiyon gösterdiklerini, zamanla alışacağımı ifade ettiler. Ve benim çevremdekilerden etkilendiğimi söyleyip ayrı bir odaya aldılar. Bu uygulama nispeten bozulan moralime iyi geldi. Sakinleştim. Ve ilk kemoterapiyi almak üzere serumu bağladılar. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da çok sabırlı olmam gerekiyordu. Kara kızım bana yıllar önce sabırlı olmayı öğretmişti neyse ki. İşlem bittiğinde sadece hafif bulantı hissediyordum, o kadar. Ertesi sabah uyandığımda şiddetli bir bulantı ve akabinde kusma başladı. Kendimi oldukça bitkin hissediyordum. Sürekli yatmaya ihtiyaç duyuyordum. Bütün bunlara uyku düzensizliği, sesi ve gürültüye karşı aşırı hassasiyet eklendi. Kemoterapiden maksat kanserli hücreleri öldürmek, bu esnada doğal olarak sağlıklı hücreler de kaybediliyorlar. Dolayısıyla da bitkinlik ortaya çıkıyor. Deyim yerinde ise insan canlı cenaze gibi oluyor. Bir sürü kitap almıştım. Kemoterapiden sonra yatarken okurum diye. Ama ne gezer. Öyle güçsüzüm ki değil ellerimi, parmaklarımı dahi kıpırdatamıyorum. Bütün ihtiyaçlarını benim karşılamama alışan Deniz, yine aynı durumun devam etmesini istiyor olsa gerek, başımdan ayrılmıyor. Kızgınlıkla elimize dönüp, birazcık olsun kendine yetmesini öğren lütfen. Görüyorsun hastayım ve kıpırdayacak halde değilim. Anla biraz, diyorum. Sanki söylediklerimi anlamışçasına daha az sorunlu olmaya başladı. Şaşırdım doğrusu. Yoksa kara kızım konuşulanların tümünü algılayabiliyor muydu? Beni, annesini yıllardır koştururken gören Deniz, yatıyor olmamı çok yadırgadı. Bakışlarını hiç benden ayırmıyor. Oldukça susamış olmama rağmen kalkıp mutfağa gidecek gücü kendimde bulamıyordum. Çiğdem ve oğluşum okulda olduklarından evde Deniz'le yalnızız. Güçlükle yerimden doğruldum Deniz'in koluna girerek destek aldım ve mutfağa kadar gidip suyumu içebildim. Yıllarca ben Deniz'in ihtiyaçlarını karşılamıştım. Bir gün benim de ona muhtaç olacağım hiç aklıma gelmemişti. Sessiz meleğim annesinin kötü günlerinde destek olmaya çalışıyordu. O anı hayatım boyunca unutmayacağım. Şimdi sıra bende der gibi gerek gülücükleriyle ve gerekse yardımıyla zor günleri atlatmama katkıda bulunmaya çalışıyordu. Kemoterapinin üçüncü günü sabahı saçlarımı taramak istediğimde saçlarım öylece fırçada kala kaldı. Döküleceklerini biliyordum ama bu kadar ani ve yoğun olabileceğini hiç düşünmemiştim. Elimle yokladığımda da aynı şey oldu. Saçlarım tutam tutam elime geldi. Çılgına döndüm. Hayır, olamaz, olamaz. Kendimi hazırladığımı sanıyordum, meğerse yanılmışım. O saçların tutam tutam döküldüğü an, işte o an insan kansere yakalandığını acı bir biçimde idrak ediyor. Hemen aynaya koştum. Görüntü şok etmeye yetti. Açılan yerlerden derim görünüyordu. Neyse ki saçlarıma çok benzeyen bir peruk imdadıma yetişti de üzüntüm nispeten azaldı. Kanserden öğrendiklerim. Dördüncü kürde uygulanan kemoterapiden sonra ellerimde ve ayaklarımda uyuşma oldu. Özellikle de ayaklarım adeta hissetmiyor. Sıcağa ve soğuğa karşı çok hassaslaştım. Çay içerken bardağı elimde tutamıyorum. Elim yanıyor. Sessiz ve sakin ortam istiyorum. Yüksek ses ve gürültü çıldırtıyor adeta. Üç çocuğun olduğu bir evde sessizlik mümkün mü? Ama sabırlı olmalı ve kanseri yenmedeki kararlılığımı sürdürmeliyim diye düşünüyorum. Hiçbir etkenin beni yıldırıp vazgeçirmesine izin vermemeliyim. Nasıl olsa bu zor günler bir gün bitecek ve her şey eskisi gibi olacak. Bu süreç bana sağlıklı yaşanılan her anın ne kadar değerli olduğunu öğretti. Aslında kanserden hayata dair öyle çok şey öğrendim ki bu bilgiler ancak yaşayarak öğrenilebilirdi. Marla Morgan'ın Bir Çift Yürek isimli kitabında okumuştum. Avustralya yerlileri aborjinler kansere yakalandıklarında bedenlerin çektiği acıların ruhlarını olgunlaştırdıklarına inanır. Kim bilir neler öğretecek derlermiş. Bence de çok doğru bir değerlendirme. İnsanın hayata, olaylara bakışını değiştirmesine neden oluyor. Nitekim bugüne kadar görmediğim güzellikleri görmemi sağladı. Örneğin mevsimler. Her birinde binbir güzellik saklı. Sonbahardaki hüznü, kışın lapa lapa yağan karı, ilkbaharda yeşeren doğayı, rengarenk açan çiçekleri. Yazın denizi bir başka algılıyorum artık. Her şey öyle muhteşem bir denge üzerine kurulmuş ki. Allah'a bizlere sunduğu güzellikler için ne kadar şükretsek azdır. Hemen her yıl yazları Yalova'daki yazlığa gittiğimiz için kışlık evin balkonunu çiçeklendirmezdim. Nasıl olsa yazın kuruyacaklar diye. Oysa iki yıldan beri balkonumu rengarenk çiçekler ekerek güzelleştiriyorum. Her anı değerli kılmayı, hiçbir şeyi ertelememeyi öğrendim çünkü. Sabahları yeni bir güne merhaba demenin mutluluğunu yaşıyorum. Artık hiçbir şeyin yüzeysel değil, derinliğini inceliyorum. Bir günün bile insan hayatının ne kadar önemli olduğunu öğrendim. İmser olmayı, bardağın dolu tarafını görmeyi de. Atalarımız ne güzel de söylemişler. Her işte bir hayır vardır diye. Kanserin bana böyle güzellikler yaşatacağını, kişiliğimi zenginleştireceğini bilsem, hiç o kadar üzülür müydüm? Çocuklar okulda, ben yatıyorum. Deniz ise acıkmış olmalı ki ağlıyor. Acıktığında bebek gibi ağlar. Öylesine bitkinim ki kendimde kara kızıma yemek yedirecek gücü bulamıyorum. Mutfağa gittim. Ekmeklikte bulduğum simiti lokmalara bölüp Deniz'in önüne koydum. Çok acıkan Deniz ellerini kullanarak simidi yedi. Bu olay bir şey keşfetmemi sağladı. Demek ki zorda kalınca ellerini kullanabiliyordu. Öyleyse bunu sık sık tekrarlarsak yeniden ellerini kullanma alışkanlığı kazanabilir miydi? Hayatında ilk kez bir simitle öğün geçiştiren sessiz meleğim de annesi iyileşinceye kadar bir takım şeylerden feragat etmeyi öğreniyordu. Kanser aslında sadece bana değil hepimize çok şey öğretti. Çiğdem bir gün, anne yaşadıklarımız bana öyle çok şey öğretti ki ben artık kendimi çok güçlü hissediyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum dedi. O nedenledir ki o günlerde yaşadıklarımızı aktarırken kötü kelimesini değil zoru tercih ediyorum. Gerçekten de zor günlerdi ama asla kötü günler değildi. Yaşadığımız zor günlerin birinde olur ya bana bir şey olursa diye Deniz'e, Gökhan'a ve Çiğdem'e mektup yazdım. Deniz'e mektup. Fiziksel olarak büyüsen de, 20 yaşına gelsen de, zihinsel olarak hep benim bebeğim olarak kalacaksın. Çünkü hala hiçbir ihtiyacını benim yardımım olmadan gideremiyorsun. Yıllardır kullanamadığın ellerin, konuşamadığın dillerin oldum. Ama sonunda ben de bildiğin gibi zor günler geçiriyorum. Hastalandım bebeğim. Yıllardır seni yaşatma savaşı verdim. Allah'a çok şükür bugünlere gelebildik. Şimdi ise kendi yaşam savaşımı kazanmak zorundayım. Çünkü senin bana çok ihtiyacın var. Kanseri yenmeye mecburum. Senden tek istediğim birazcık da olsa kendine yetmeyi öğren lütfen. Hiç kendini savunamıyor olman beni çok düşündürüyor. Ayrıca senin desteğine ihtiyacım var. Gülücüklerinle bana moral ver ki bu hastalığı yenebileyim. Kara kızım, yok eğer bu savaşı kaybedersem sen ne yapacaksın bebeğim? Hep seni düşünmekten geceleri uyuyamıyorum. Kardeşlerin sana sahip çıkacaklardır umarım. Böylesine ağır bir sorumluluğu ancak anneler taşıyabilir. Biliyorum ama başka seçeneğimiz de yok ki. Seni ancak canından, kanından birilerine emanet edebilirim. Sessiz meleğim, Allah yıllarca ettiğim dualarımı kabul etti. Seni benden almadı. Şimdi ise beni sana bağışlaması için dua ediyorum. Annen. Çiğdem ve Gökhan'a mektup. Güzel kızım ve yakışıklı şövalyem. Biliyorsunuz hep beraber zor günler geçiriyoruz. Siz olmasaydınız ben ne yapardım? Sizin varlığınız beni ayakta tutuyor. İyi ki varsınız. Bütün amacım bu hastalığı yenmek ve tekrar eski günlerimize dönmek. Yok eğer hastalığa yenilirsem, ki düşünmek bile istemiyorum, sizden bir isteğim var. Biliyorum o sorumluluğu taşımak kolay olmayacak. Ama kara kızımı emanet edebileceğim sizden başka kimse yok. Deniz'i size emanet ediyorum. Çiğdem, sen onun ablası değil, küçük annesiydin zaten. Gökhan, sen ise Deniz'den 8 yaş küçük olmana rağmen onun abisi sayılırsın. Ablana sahip çık olur mu? Sessiz meleğimin sizden başka, sizden yakın kimsesi yok. Size güveniyorum. Anneniz. Belalım. Masum Kırmızı Gül, Belalım şarkısına klip çekmiş. Hatırlarsanız kız arkadaşı kanser oluyor ve bir süre sonra da ölüyor. Benim de kanserle savaştığım o günlerde klip sık sık televizyonlarda yayınlanıyor. Etkilenmiyorum desem yalan olur. Düşünüyorum da ömür bitmişse yapacak bir şey yok. Eğer bitmemişse ben bu hastalığı yenebilirim. Bazen kendimi çok güçlü hissediyorum. Bazen de koy veriyorum. Dakikalarca ağlıyorum. İnsanların başına hiç ummadıkları bir anda her şey gelebiliyor. Neden, niçin diye sorgulayarak zaman kaybetmektense ben bunu nasıl aşabilirimin hesabını yapılmalıdır. Önemli olan bir sorunla karşılaşmak değil, onu aşabilmektir. Sevgiyle, sabırla, inançla ve azimle. Kolayı herkes başarır. Önemli olan zoru başarmaktır. Bir keresinde gizli gizli ağlarken Gökhan'a yakalandım. Ekrandaki klibi işaret ederek, "Anneciğim, o abla grip olmuş. Sen sakın üzülme olur mu?" dedi. Güya çocuk aklıyla beni kandırmaya çalışıyor. Sözlerine inanmış görünerek gülümsüyor. Başımı sallıyorum. Şampuan. Saçlarım 3 gün gibi kısa süre içinde tamamen döküldü. İlk kez saçsız olarak banyo yapmak istediğimde duşu başıma tuttum. Tazikli su başıma ok gibi çarpıyordu. Ne tuhaf, şampuana, saç kremine ilk kez ihtiyaç duymuyordum. Her şey olduğu gibi zamanla buna da alıştım. Ayrıca dostlarım ve ailem beni dazlak halinde de sevmeye devam ettiler. Çünkü önemli olan fiziki görünümüm değil, kişiliğimdi. Bana bir şey olursa. Son günlerde kafama sürekli bana bir şey olursa sorusu takılmaya başladı. Bana bir şey olursa Deniz'imin başına gelecekleri görür gibiyim. Var gücümle direnmeliyim. Çocuklarımın, özellikle de kara kızımın bana ihtiyacı var. Allah'ım bana güç ver. Bu mücadeleyi kazanmaya mecburum. Kaldığım yerden devam. Hastalandığımda nokta değil, virgül koyduğum çalışmalarımı iyileşince tekrar başlatmak istiyorum. Allah ömür verirse. Özürlü çocuklarla ilgili çalışmalarımı uluslararası platforma taşımak niyetindeydim. Onlarla ilgili öncelikli olarak birebir eğitim alabilecekleri bir merkez Ardından ise bizler ölünce barınabilecekleri ihtiyaçları olan sevgi ve şefkati bulabilecekleri kurum ya da kuruluşların oluşturulması konusunda somut adımlar atılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapacağım. Annelerle ilgili projem ise işlek bir yerde sadece özürlü annelerin ürettiklerini pazarlayabileceğimiz, ailelerine ekonomik katkı sağlayabilecekleri bir yere sahip olabilme olanaklarının araştırılması ve bulunduğunda da projenin acilen hayata geçirilmesi. Kafamda yapmak istediklerimi düşününce yaşama sevinciyle dolup taşıyorum. O günlerde elime Olumlu Düşüncenin Gücü isimli bir kitap geçti. Pozitif düşüncenin insanın yaşamına nasıl yansıdığını örneklerle açıklıyordu. Gerçekten de hayatı olumlu yönleriyle görebilmek işlerimizi kolaylaştırıyor. Psikolojimizi dengeliyordu. Çok istediğim bir şey gerçekleşmediğinde üzülmek yerine belki böylesi hayırlıdır veya ya daha kötüsü olsaydı demeyi, elde edebildiklerimle yetinmeyi, değiştiremeyeceklerimin üzerinde durmayıp kabullenmeyi yaşam felsefesi olarak benimsedim. Arkadaşlarım bu bakış açımla etrafıma pozitif elektrik yaydığımı iddia ediyorlar. Bu arada empati sanatını benimsedim. Kendimi karşımdakinin yerine koyup onu anlamaya çalışıyorum. Bu yöntem bana karşımdaki ne kadar haksız olursa olsun onu analiz etme, anlama şansı veriyordu. Onu böyle davranmaya iten nedenler vardır belki diye düşünmeye sevk ediyordu beni. Olaylara objektif bakabilmeyi öğrendim. Hoşgörü ve sabırlı olmanın ne büyük bir erdem olduğunu da. Keşke toplum olarak bu güzel, insanı insan yapan duyguları benimseyebilseydik. Hoşgörülü bir toplum olabilmek en büyük dileğim. Hep ilgimi çekmiştir. Toplumumuz bazı ünlülere, parantez içinde Bülent Ersoy, Fatih Yürek, Aydın, hoşgörüyle yaklaşmasına rağmen, ki doğrusu da budur, çevremizde aynı durumda olan insanlardan aynı hoşgörüyü esirgiyor, hatta onlara vebalı muamelesi yapılıyor. Bu çifte standardı anlayabilmek mümkün değil. Aynı hoşgörüyü onlara neden göstermiyoruz? Onları toplumun dışına itmeye hakkımız yok diye düşünüyorum. Ayrıca o cinsel kimliğe sahip olmak onların istediği doğrultusunda mı gerçekleşti acaba? Kim bilir, onları o noktaya getiren bizim bilemediğimiz birçok gerekçeleri vardır belki de. Bence insan olmanın kriteri cinsel kimlik olmamalıdır. İnsanlar cinsel tercihlerine göre değerlendirilmemelidirler diye düşünüyorum. Asla vazgeçmek yok. Kemoterapinin etkisiyle ortaya çıkan bulantı birkaç gün devam etti. Aynaya baktığımda bayağı çökmüş olduğumu fark ettim. Hepsi geçecek. Tekrar eski günlerdeki halime döneceğim diye telkinde bulunuyorum kendi kendime. Önceleri beynimde, düşüncelerimde kanseri yendim. Sıra bedenimdekini yenmeye geldi dedim. Düşünce gücüme inananlardanım. Kendimizi güzel işlere, düşüncelere motive edersek güzelliklerle karşılaşacağımıza inanıyorum. Aksi halde düşüncelerimizi negatif duygularla donatırsak her şeyin olumsuzluklarla sonuçlanacağına. Kemoterapinin 12. gününün sonunda ayağa kalkabildim. En çok mutfağımı özlemişim. Ellerimin kesilmemesi için eldiven takarak, parantez içinde doktorumun önerisiyle çalışmaya başladım. Sağlıklı günlerimdeki gibi yemekler yaptım. Beni tekrar ayakta gören çocuklarım çok mutlu oldular. Bu zor dönemde Çiğdem adeta evin küçük annesi oluvermişti. Bölümü, parantez içinde Bilkent peyzaj mimarı, kentsel tasarım, çok ağır ve yorucu olmasına rağmen elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Okuldan çıkar çıkmaz eve koşuyor, mutfağa giriyor, kardeşleriyle ilgileniyor, evin derli toplu olmasına gayret ediyordu. Oysa çoğu geceler sabaha kadar projeler çiziyor, tasarımlar yapıyordu. Küçük oğlum Gökhan ise çoğu zaman elektrikli süpürgeyle evi süpürüyor, toz alıyordu. Ayrıca odasının düzeninden de sorumluydu. Bu dönemde çocuklarımla birbirimize kenetlendik adeta. Evde herkes sorumluluk üstlendi. Sağ elimi fazla kullanmamam gerekiyor. Yorulunca şişiyor. Bazen unutuyorum, ancak ağrıyınca hatırlıyorum. Eşim yine yıllardır yaptığı gibi olan bitene kayıtsız kalmaya devam ediyor. Yetiştiriliş tarzımızdan olsa gerek ona ihtiyacım olduğunu söyleyemedim. Düşünüyorum da birbirimize kızdığımızda olmadık kırıcı sözler sarf ederiz de sana desteğine çok ihtiyacım var diyemeyiz. Oysa o hastalansaydı aynen sessiz meleğime gösterdiğim özeni ona da gösterirdim kuşkusuz. Böyle zamanlarda erkekler yeteri kadar eşlerine ilgi gösteremiyorlar nedense. Ama istisnalar da yok değil. Biz kadınlar daha mı vefalıyız acaba? Eşi zor günler yaşarken kaç kadın duyarsız kalabilir? Ne yazık ki konuştuğum kadınların çoğu hastalanınca eşleri tarafından terk edilmişler. Yıllarca Deniz'in özürlülüğünü kabullenmemişti. Şimdi de benim hastalığımı kabullenemiyor galiba diye düşünüyorum. Oysa bana moral vermesine, üzülme, hepsi geçecek demesini öyle istiyorum ki. Başımı yaslayıp ağlayacağım bir omuza ihtiyaç duyduğumda ne yazık ki yanımda olmadığını görüyorum. Hiçbir zorluğu paylaşmıyor, iletişim kurmaktan kaçınıyor ve bencilce davranmaya devam ediyorsa o birlikteliğin adı evlilik değildir aslında. Eşimin ihanetini öğrendiğimde açmış olduğum boşanma davasını bir bakımdan da dul olmaktan korktuğum için geri almıştım. Toplumun, özellikle erkeklerin eşinden ayrılmış kadınlara nasıl yaklaştıklarını biliyordum. Sırf bu gerekçeyle birçok kadın cehenneme dönüşen evliliğini bitiremiyor. Oysa eşini kaybetmiş veya eşinden ayrılmış bir kadın da pekala namusuyla, şerefiyle yalnız yaşayabilir. Sanki bir kadının namusunu ancak bir erkek koruyabiliyor. Ne kadar ön yargılı bir toplumuz. Çok zor olsa da bu değer yargısını değiştirmekte yine biz kadınlara düşüyor. Duygu Asena'nın Değişen Bir Şey Yok adlı kitabını okudum. Duygu Hanım doğru düşünüyor, yazıyor ama iş önerdiklerini hayata geçirmeye gelince durum farklı. Bir kere çocukların olması konuyu farklı kılıyor. Kadın ailesinin evine sığınmaktansa kocasına katlanmayı tercih ediyor. Ya da çocuklarını mutsuz görmektense kendini feda ediyor. Kadın eğer anne ise fevri davranmaktan kaçınıyor. Ayrıca kadın eğitimli değilse, bir mesleği de yoksa veya benim gibi çalışmıyor durumda ise kocasına katlanmaktan başka seçeneği yok ne yazık ki. 2 yıl önce bir tanıdığım sırf bu gerekçeyle intihar etti. 4 çocuğu annesiz yaşamayı öğrenmeye çalışıyorlar. Toplumun sözüm ona değer yargıları insanları mutsuzluğa sürüklemektedir. Bu bir imtihan. Her şey olduğu gibi buna da, kansere alışacaktım. Başka çaresi yoktu. Hem insan nelere alışmıyor ki? Başa gelen çekiliyor. Peruk alırken çok ilginç şeyler öğrendim. Stres veya depresyon sonucu saçlarını kaybedenler ömür boyu peruk kullanmak zorunda kalıyorlarmış. Oysa ben 1 yıl boyunca kullanacaktım ve tedavimin bitiminde tekrar saçlarıma kavuşacaktım. Bir an ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. Ya herhangi bir nedenle ömür boyu peruk, postiş vesaire kullanmak zorunda kalsam ne yapardım dedim kendi kendime. Günden güne konuya daha iyimser bakmaya başladım. Bakış açım değişince mücadele etmem de kolaylaştı. Bu bir imtihan diye nitelendirdim olayı. Hayatımızın bazı dönemlerinde kimimiz çeşitli vesilelerle imtihanlara tabi tutuluyoruz. Başarılı oluyoruz veya olamıyoruz ama bu herkes için geçerli. Acılar insanları olgunlaştırıyor. Gerek yavrumla yıllardır verdiğimiz yaşam mücadelesi ve gerekse kansere yakalandığımı öğrendiğimden bugüne yaşama dair öyle çok tecrübeler edindim ki. Bütün bunlar bakış açımı, yaşam felsefemi değiştirdi. Meğer hayatta görülecek ne güzellikler, yaşanılacak ne mutluluklar varmış, farkında olmadığımız. Çocuğu sınıfta kaldı diye depresyona giren anneler, evladı başka şehirde üniversite kazandığından yas tutan ebeveynlerini anlayamıyorum bir türlü. Madalyonun hep yüzünü görebiliyorlardı. Oysa madalyonun bir de diğer yüzü var. Olmadık şeylerle hayatlarını zindan ediyorlardı. Azla da yetinilebileceğini, küçücük şeylerle de mutlu olunabileceğini bilmiyorlardı. Oysa ben denizimin bir gülücüğüyle mutlulukların en büyüğünü yaşayabiliyordum. Epilepsi krizleri geçirdiği günlerde başını sert bir yere çarpmadan nöbetleri atlatabilirsek dünyanın en mutlu annesi ben oluyordum. Günde yarım saatte olsa evin dışına çıkabilmek Rett sendromlu annesi için çok önemlidir. Ellerini kullanamayan yavrunun ara sıra da olsa eliyle ağzına yiyecek götürebilmesi tarif edilemez bir mutluluk benim için. Teşvik etmek için öpüyorum ve dakikalarca alkışlıyorum. Sokakta geçirdiği kaza sonrası sakatlanan kediyi veterinere götürüp tedavi edilmesini sağlamak, iyileşmesine tanıklık etmek mutlulukların en güzeli. Benim mutluluk reçetem herkesten çok farklı diye düşünüyorum. Ama beni böyle farklı kılan ne? Tabii ki yaşadıklarım olsa gerek. Bana artılar kazandıran, kişiliğimi zenginleştiren, hayata bakış açımı değiştiren denizle yaşanılanlardır. Ve de kanserin öğrettikleri. Deniz, zorluklarla başa çıkmak için inatla sonuna kadar direnmeyi öğretti bana. Yılmamayı da. Hayata ve olaylara tebessüm ederek bakabilmeyi, daima yukarılara değil, biraz da aşağıdakilerini görmemiz gerektiğini de sessiz meleğimden öğrendim. Sabırla, inançla, sevgiyle ve azimle üstesinden gelinemeyecek hiçbir zorluk olmadığını da. Benim Deniz'e verdiklerim, onun bana öğrettikleri yanında hiç kalır. Elde ettikleriyle hiçbir şekilde yetinmeyen, tatmin olmayan, doyumsuz insanları gördükçe Deniz gibi bir çocuğu bana verdiği için Allah'a şükretmişimdir. Görüyorum ki kanser de bana çok şey öğretiyor. Öyleyse hoş gelmiş, sefa gelmiş. İlk önce sağlıklı olmanın insanlara sunulmuş ne büyük bir nimet olduğunu idrak ediyor insan. Nitekim bir şey kaybetmeden değerini anlayabilseydik keşke. Ve hiçbir şeyi ertelememeydi. Hayat bazen düşündüğümüzden kısa olabiliyor. Ve ertelediklerimizi hayata geçirecek zaman bulamayabiliyoruz. Çünkü hayat beklemiyor. Kısacık sürede hastalığımın öğrettiklerinin ışığında hayata sımsıkı sarıldım. Var gücümle olayı göğüsledim. Yaşam savaşını bir şekilde kazanmalıydım. Çünkü daha gerçekleştireceğim çok işler var. Yaşadıklarımdan öğrendiklerim beni öylesine olgunlaştırdı ki, o nedenledir ki iyi ki yaşadım diyorum. Neden kaynak yok? Kanser hastalığı ile ilgili kaynak bulmak, kitaplar okumak istediğim halde ne yazık ki bulmakta zorlanıyorum. Neden böylesine önemli bir konudaki kitaplar yazılmaz anlamak mümkün değil. Çiğdem okulunun kütüphanesinde böyle bir kitap bulup bana getirdi. Kanseri yenenlerin ve doktorların kaleme aldığı bir kitaptı. Öyle çok şey öğrendim ki, keşke hastalanmadan önce böyle bir kitap okuma şansım olsaydı. Her şey çok farklı olurdu. En azından ilk başta kanserden bu kadar korkmazdım. Kanseri yenenler öykülerini anlatırken bir konuda hemfikir olmuşlardı. Sadece tedavinin kanseri yenmeye yetmeyeceğini, moral artı iyi ve doğru beslenmenin önemini vurguluyorlardı. Ayrıca çok önemli bir ayrıntı da kendimize stressiz bir yaşam sunmamız gerekiyordu. Kanserin hücrelerimizin aşırı çoğalması olduğunu bile bilmeyip, kayınvalidem kanser, bizde kalıyor, çocuklara bulaşır mı acaba diye soranlarla karşılaşınca konunun vahametini daha da iyi kavradım. Toplum olarak kanserle ilgili en ufak bir bilgiye sahip değildik. Radyoterapi almak için Ankara Tıp Fakültesi'ne gittiğimde önce göğüs ve boyun bölgesini harita gibi çizdiler. 2 ay boyunca her gün hastaneye giderek 5 dakika ışın tedavisi oldum. Tedaviye başladıktan 2 gün sonra yutkunma problemiyle karşı karşıya kaldım. Yutkunmada zorlanıyordum. Göğüste ışın tedavisi uygulanırken boğaz da etkileniyormuş. 2 ay boyunca sulu gıdalarla meyve suyu, ayran, çorba vesaire beslendim. Tıp fakültesine radyoterapi aldığım sürece aynı dertten muzdarip birçok insanla tanıştım. Hepsinin de yüzünde teslimiyetçi, buraya kadarmış, öleceğiz nasılsa ifadesi vardı. Kimse kendisini yenebileceğine inandıramıyor. İnsan inanmadığı bir işi başarabilir mi? Daha başından teslim oluyorlar kansere. Savaşacak güçleri yok nedense. Karşılarında hayata sımsıkı sarılmış, kolay kolay teslim olmayacak olan beni görünce şaşırıyorlar. Yaşamam için çok önemli nedenlerin olduğundan söz ediyorum. Çünkü yaşama isteği bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden kanseri yenmede önemli rol üstleniyormuş. Hepsi geçecek. Sayılı günler çabuk geçer derler ya, doğruymuş. Radyoterapi de bitti. Ama o da ne? Nefes almakta zorlanıyorum. Hemen hastaneye koştum. Filmler çekildi, bir de ne göreyim. İşin tedavisi sırasında sağ akciğerimin üst kısmını tahrip etmişler. Kaş yaparken göz çıkarmak diye bunu derler herhalde. Acilen kortizon tedavisine başlandı. İntihar ediyormuşçasına avuç dolusu ilaç alıyorum. Kortizon tedavisi aşırı derecede iştahımı açtı. Sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Süratle kilo almaya başladım. Bir dönem televizyonda Zerrin Özer bir yandan ağlıyor, bir yandan da kilolarını göstererek beni ne hale getirdiler diyordu. Onu ancak şimdi anlayabiliyorum. Kendimi tanıyamıyorum. Oldukça şişmanladım. Ama hiç umursamıyorum. Önemli olan hedefime ulaşmak. Kanseri yenmek. İyileştikten sonra biraz spor, biraz diyet, tekrar eski kiloma dönebilirim. Hatta bu konuyla ilgili olarak espriler yapıyordum. Çocuklar beni asla bir daha böyle göremeyeceksiniz. Resmini çekin de ileride hatırlarız bu günleri diyordum. Bütün amacım önce sağlığıma, sonra eski kiloma kavuşmak. Hiçbir olumsuzluğun beni kararlılığımdan vazgeçirmesine izin vermeyeceğim. Kendimi pozitif duygularla donattım. Yaşamımda köklü değişiklikler yapmaya karar verdim. 1. Kimsenin beni üzmesine izin vermeyeceğim. 2. İstemediğim hiçbir şeyi yapmayacağım. 3. Hiçbir şeyi ertelemeyeceğim. Hayat o kadar uzun değil. 4. Yaşadığım her anı en güzel şekilde değerlendireceğim. 5. Olayları olumlu yönleriyle görmeye çalışacağım. Mümkün oldukça. 6. Mutluluğu kendim yaratacağım. Yeni ilkelerimi süratle yaşama geçiriyordum. Bu zamana kadar bana verilen rolleri harfiyen yerine getirmiştim. Ama bütün bunları yaparken kendi kişiliğimi içime hapsetmiştim. Yeniden ben oldum. Toplumun belirlediği rollerin tümünü eksiksiz tamamlıyordum da kendimle ilgili hiçbir şey yapmadığımı fark ediyordum ilk kez. Örneğin seyahat etmeyi çok sevmeme rağmen koşullar elverişli değil gerekçesiyle hep erteliyordum. Oysa hayat beklemiyor. Bir bakıyorsunuz bitmiş. Hayalinizi gerçekleştirecek zamanınız yok. Bütün bunları öğrenebilmek için kansere mi yakalanmam gerekiyormuş? Kanseri yenmede beslenmenin önemi. Yukarıda da belirttiğim gibi beslenme kanseri yenmede çok önemli bir faktör. Süratle beslenme alışkanlıklarımı değiştirdim. İşe fritözü emekliye ayırmakla başladım. Tekrar tekrar kullanılan yanmış yağların kanserojen maddesi içerdiği bilinmektedir. Mutfağımda bulunan naylon kapları attım. Zira naylon kaplarda satılan hiçbir yiyeceğe itibar etmememiz gerektiğini öğrendim. Pişmiş yemekler asla tencerelerde bekletilmemeli. Soğuduktan sonra cam veya porselen kaplara boşaltılmalıdır. Margarin yağı yerine zeytin, soya, mısır özü, fındık gibi bitkisel yağları tercih ettim. Meyve ve sebze ağırlıklı bir beslenme programı belirledim. Mevsim sebzelerini tercih etmemiz gerektiğini bilmem söylememe gerek var mı? Diğerleri doğal ortamda yetişmediklerinden. Eskiden meyve ile pek aram yoktu. Oysa şimdi bol bol meyve yemeye gayret ediyordum. Kemoterapi sırasında ölen hücrelerin yenilenmesi havucun katkısı olduğundan her gün bir bardak havuç suyu tükettim. Ayrıca sabahları aç karnına iki tatlı kaşığı bal yemeği alışkanlık haline getirdim. Rize'den getirttiğim anzar balının da yararlı olduğu kanısındayım. Sebze ve meyvelerin devasa olanlarını değil, normal ebatlarda olanlarını seçiyorum. Bilindiği gibi hormonlu gübrelerle yetişen sebzeler yarar yerine zarar verebiliyorlar. Yemek pişirirken fazla miktarda yağ ve salça kullanmamamız öneriliyor. Kızartmalar, konserveler, salamurlar, kırmızı et kanser hastalığını tavsiye ediliyor. Beyaz eti tüketmemizin doğru olduğunu biliyoruz. Balık ve tavuk etine rağbet etmemiz sağlığımız açısından son derece yararlı. Sarımsağın sağlığımız üzerindeki yararlarını bilmeyenimiz yoktur. Sebze yemeklerine 1-2 diş sarımsak katabiliriz. Sebzeleri fazla pişirerek vitamin kaybına uğramalarını önlüyorum. Hazmı kolay olduğundan bol yoğurt ve kepekli ekmek çok yararlı. Isırgan otunun iltihap kurutucu, kanı temizleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği dolayısıyla sabahları aç karnına bir bardak ısırgan otu suyu içtim. Zeytinyağını mutfağımda bol bol kullanmaya çalışıyorum. Kansızlığı gidermesi için bol miktarda sebze ve meyve tüketmemiz isteniyor. Kanseri yenmede sadece güçlü bir irade yetmiyor. Bitkin düşmüş vücudu güçlendirmek gerekiyor. Vücudu zehirlerden, İlaçlardan temizlenmek için bol süt ve meyve suyu içmeliyiz. Ayrıca bitkin düşmüş vücudumuzu güçlendirmek için ise bol sebze, meyve, protein alınmasının doğruluğu herkesçe bilinmelidir. Kanser hastalarının tedavileri boyunca dikkat etmeleri gereken bazı kurallar olduğunu okuduğum kitaptan öğrenmiş bulunuyorum. 1. Sağlıklı ve doğru beslenmeliyiz. 2. Karışık ve ağır yemekleri tüketmekten kaçınmalıyız. 3. Kalabalık, pis ve havasız ortamlarda bulunmamaya özen göstermeliyiz. 4. Ağız temizliğine çok dikkat etmeliyiz. 5. Öpüşmemeliyiz. 6. Plastik şişelerde satılan hiçbir yiyeceği tüketmemeliyiz. 7. Kekik, nane ve ot çaylarına rağbet etmeliyiz. 8. Bulunduğumuz mekanı sık sık havalandırmalıyız. 9. Fırsat buldukça yürüyüş yapmalıyız. 10. Kahve, sigara ve içkiden uzak durmalıyız. 11. Agresif, sinirli olmamaya özen göstermeliyiz. 12. Hayata sımsıkı sarılmalı, yaşamdan keyif almalıyız. 13. Maneviyata önem vermeliyiz. 14. Yaşama sevinci duymalıyız. 15. Yaşamımızı anlamlı kılmalıyız. Öğrenmiş olduğum bu bilgiler ışığında kanseri yenmem kolaylaştı. Her gün bir önceki günden iyi hissediyorum kendimi. Tedavim sırasında aldığım kiloları bir an önce vermek istiyorum. O nedenle de fırsat buldukça yürüyüş yapıyorum. Tedavim süresince kendimi çok bitkin hissettiğim günlerin dışında hep bakımlı olmaya özen gösterdim. Çünkü bakımlı olmak kendimi iyi hissetmeme neden oluyor. Bu arada çevremdeki herkesin "sen neleri başardın, bunu da başaracaksın" gibi yaklaşımları beni cesaretlendiriyordu. İlk yıl kanserde önemli bir süreç, metastaz, parantez içinde yayılma, olasılığı çok yüksek. Her şey çok daha anlamlı. Neyse ki her şey yolunda gidiyor. Yıpratıcı tedaviye rağmen kendimi oldukça iyi hissediyorum. Bir yıl sonra Hacettepe Hastanesi Onkoloji Bölümünün düzenlemiş olduğu seminere konuşmacı olarak katılmam istendi. Ne ilginçti ki bir yıl önce aynı tarihte 7 Mayıs 1998 kansere yakalandığımı öğrenmiştim. Mücadele ile geçen bir yıl sonunda aynı tarihte kanseri nasıl yendiğimi anlatıyordum. Konuşmamın sonunda dakikalarca alkışlandım. Deniz gibi ağır zihinsel özürlü bir yavruma rağmen lenf bezlerime yayılmış bir kanseri yenebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hayatımı kanserden önce ve kanserden sonra diye ikiye ayırdım. Kanserden sonraki yaşantımın kanserden önceki yaşantımdan anlamlı ve kaliteli olacağı kesin. Edindiğim yeni ilkelerin ışığında kendime çok daha mutlu bir yaşam sunacağım. Menekşelerim benim tekrar sağlığıma kavuşmamı kutluyorlar sanki. Rengarenk çiçekler açarak coşkumuza katılıyorlar. Hayatımdaki her şey çok daha anlamlı ve güzel görünüyor gözüme. Hürriyet gazetesinden aradılar ve röportaj yapmak istediklerini belirttiler. Haber 2 gün sonra gazetede Fedakar Anne başlığıyla yayınlandı. İkinci hayata merhaba. Tedavim bittikten kısa bir süre sonra kaşlarım, kirpiklerim, tırnaklarım ve saçlarım tekrar çıkmaya başladılar. Sanki dünyaya yeniden geldim. Artık eski hatalarımı tekrarlamayacağım. Her şeye üzülüp hayatı kendime zehir etmeyeceğim. Bir müddet sonra peruğumu attım, kısacık saçlarımla ikinci hayatıma merhaba dedim. Edindiğim tecrübelerin ışığında yepyeni bir hayata, yepyeni bir yaşam felsefesiyle, bambaşka bir bakış açısıyla başlayacağım. Yaşam bizlere sunulmuş çok değerli bir armağan. Yaşamaktan ziyadesiyle istifade etmeliyiz. Çünkü nasıl yaşanacağını öğreninceye kadar ihtiyarlık gelip çatar. O zaman insana sadece hayatın kaçırılmış fırsatlarla dolu hayali kalır. Zorlu geçen bir yılın sonunda zafer kazanmış komutan edasıyla geleceğime umutla bakıyorum.